Ayrım 34.
Tabii bir ihtiyarın koşabileceği kadar. Çok hızlı koşamam çünkü. Bir kere nefesim tıkanır. Zaten ben daha önceden partiye girmiş olsaydım, şimdi yükselmiştim bile. Şu anda koltuğumun altında evrak çantasıyla dolaşıp duracaktım. Ama Allah'ın bildiğini kuldan ne saklayayım, sevgili hemşehrilerim, sevgili ihtiyar bacılarım. Ben bile bizim partiye girmeye henüz hak kazanmadım. Ne diye sorarsanız, din yok mu din? O işte beni hala ta içimden kemiriyor, kör olası. Başımın üzerinde yukarılarda bir şimşek şiddetle çakınca hemen fısıldayarak "Allah'ım koru beni, benim gibi günahkarı kurtar" diye fısıldamaya başlar, istavroz çıkarır. Hazreti İsa'ya da, Hazreti Meryem'e de dua ederim. Hazreti Meryem'in "Ey bakire mutlu ol" ilahisini okurum. Sonra aklıma ne kadar evliya gelirse hepsine ayrı ayrı dualar ederim. Ayrıca o canımı sıkan gök gürültüsünü duyunca yere çömelirim. Şu kardede anlattıklarının etkisiyle az kalsın hemen orada istavroz çıkaracaktı. Elini alnına götürmüştü bile. Ama tam zamanında aklı başına geldi. Alnını kaşıyıp utangaç bir tavırla güldü. Hem nasıl söyleyeyim? Gözlerini korku bürüdü mü kendi kendine? Aziz İlyan'ın aklına eseni ne bileceksin? Bir de bakarsın laf olsun diye yıldırımı tak diye çıplak kafanın ortasına indiriverir. Haydi bakalım işin yoksa 1.65 yere uzan şu kar diye düşünürsün. Hayır arkadaşlar, öyle şey benim hiç işime gelmez. Çünkü komünizm gelinceye kadar yaşamak istiyorum ben. O tatlı yaşamı tatmak isteğini ben de duyuyorum. Çünkü bazen öyle oluyor ki fukaralık canıma tak ediyor da o aç gözlü papaza bile bir 20'lik atıyorum. Sırf Tanrı'yı daha fazla kızdırmayayım diye. İnsan ileride işler daha iyi olacak diye düşünüyor. Ama orasını Allah bilir artık. İşler nasıl olacak? Ters mi yüz mü? Papaz senin gibi budala herifin biri için oturup dua eder sanırsın. Oysa işin inceliğine bakarsan papaz seni ne yapsın yani? Ölü bir herife bir şey kâr eder mi? Etmez. İşte sen de onun gibi bir şeysin papazın gözünde. Yani bordür gibi bir şey işte. O kör olası papaz senin paranla dua etmeyi değil, gidip vodka almayı düşünür. İşte soruyorum size, benim içimde o kör olası din bu kadar derinlere kök salmışken ben partiye nasıl girerim ha? Hem o sevgili partiyi bombok ederim, hem kendimi, hem de partinin programını. Öyle değil mi? Hayır arkadaşlar, beni böyle bir günaha sokmayın. Böyle bir şey hiç işime gelmez benim. Bunu kesin olarak ilan ediyorum. Razmiyotnov, "Gene konudan ayrıldın!" diye bağırdı. "Lafı dolandırma, asıl konuya gel!" Buna karşılık Şukar dede bir tehlikeyi işaret eder gibi elini kaldırdı. "Şimdi bitiriyorum Andriyashenka. Yeter ki beni budalaca sorularınla şaşırtma. Yoksa hiçbir konuya yanaşamam. Oturduğun yerde uslu uslu benim akıllıca laflarımı dinle de aklında tut. Yaşamın boyunca işine yarar. Ben hiçbir zaman lafı dolandırmam. Sen de makaruşka ile beraber habire üstüme varıyorsun. Zangoça çatan diyakoz gibi. Ama konudan ayrılıyorsan bunu isteyerek yapıyorum ki düşüncelerimin akışından öyle oluyor. İşte diyorum ya, komünizm gelinceye kadar partisiz de olsam beklerim. Hem de o çağ gelince gözü yaşlı Kondrat gibi değil, güle oynaya, sevine sevine bağrıma basacağım onu. Çünkü ben doğru dürüst bir proleterim. O ise küçük bir mal sahibi. Bunu size açıkça söylüyorum. Gerçek proleterlerin kaybedecek hiçbir şeyleri yokmuş zincirden başka. Bunu bir yerde okuduydum. Bende zincir ne gezer? O bile yok. Yalnız eskiden bizim köpeği bağladığımız zincir var. Daha zengin olduğum yıllardan kalma. Ama artık zincir bile sayılmaz. Yalnız benim bir karım var ah kardeşlerim. Öyle bir koca karı ki evlere şenlik. Pranga zincirinden beter. Ama olsun, onu da yitirmeye niyetim yok. Varsın benim yanımda yaşasın. Allah hakkından gelir onun. Ama eğer bana komünizme giden yolda engel olmaya kalkışırsa yanından öyle bir kaçıveririm ki ah demeye vakit bulamaz. Bu konuda bana güvenebilirsiniz. Ben böyle atılgan adamım işte. Bir kere kendimi attım mı ortaya artık kimse karşıma çıkmasın. Ya ayaklarımın altında ezerim ya da bir tarafa fırlatırım. Hem de göz açıp kapayıncaya kadar. Nagulnov kararlı bir tavırla masaya vurarak "Dede, sözünü bitiriyor musun yoksa konuşmanı keseyim mi?" diye bağırdı. "Şimdi bitiriyorum makaruşka, vurma öyle masaya, elcağızını acıtırsın." "Diyorum ya işte, son sözüm bu. Madem hepiniz Kondrat'ı tutuyorsunuz, ben de ona karşı durmayacağım. Varsın girsin partinize, iyi çocuktur. Saygıdeğer adamdır, çalışkandır. Bunu her zaman söylemişimdir. Hem işi inceden alırsak, Kondrat bizim partiye mutlaka girmeli. Bunu size kesin olarak bildiriyorum. Yani kısacası Kondratuşka tam partinize girmeye hak kazanmış bir insandır. Benim sözüm bu kadar. Razmiyotnov şaşkınlıkla, şu işe bak. Söze adamı yermekle başladın, övmekle bitirdin. Bu ne biçim konuşma? Diye sordu. Ama atılan kahkahalar yüzünden hemen hemen hiç kimse soruyu işitmedi. Şukarde'de yapmış olduğu bu çıkıştan son derece memnun, yorgun argın kendini sıranın üzerine bıraktı. Koluyla çıplak kafasının terini sildi. Yanında oturan Antip Graç'a, ''Nasıl? Hani o kendi kendini eleştirme işini becerdim değil mi?'' diye sordu. Antip sorusuna cevap verecek yerde, ''Sen git de aktör ol dede.'' diye fısıldadı. Şukar şaşkın şaşkın yan yan komşusuna baktı ama Beriki'nin siyah bıyığının altından gülümsediğini fark etmedi. Ne diye aktör olacakmışım yani? Orada parayı avuç avuç alırsın. Yalnız avuç avuç değil, kürekle. Yapılacak iş de çok basit. Bir kırbaç vurmaktan daha kolay. Otur insancıkları neşeli laflarla eğlendir. Bütün iş bu. Hem de üstün başın kirlenmez. Temiz iştir. Para da getirir. Şukar dedenin heyecanlandığı belliydi. Oturduğu yerde kımıldayıp duruyordu. Önce gülümsedi, sonra ''Ya işte böyle sevgili Antipçiğim'' dedi. Şukar hiçbir yerde aç kalmaz, hiçbir lafı karşılıksız bırakmaz. Hemen taşı gediğine koyar. Öyle sözünü bilmeyecek, şaşıracak adam değildir o. ''Ha ne diyordun?'' ''Yani işler kötü giderse beni şu ihtiyar yaşında aktör olarak alırlar mı dersin?'' Zaten küçükten beri maceraya düşkünümdür. Öyle de atılgan gözü pek bir çocuktum ki tuttuğumu koparırdım. Benim için aktörlük nefes almak gibi bir şey. İhtiyar adam düşünceli bir tavırla dişsiz ağzında bir şeyler çiğner gibi dudaklarını kımıldattı. Bir süre susup düşüncelere daldı. Sonra, ''Aktörlere ne para verirler hiç işittin mi? Parça başı mı verirler yoksa başka türlü mü? Yani senin anlayacağın bir aktör kaç para alır onu anlamak istiyorum. Kürekle kuruş da toplayabilirsin ama kuruş kuruş toplayacaksam ne yapayım ben o parayı? İstemem. Hoş cimri adam için kuruş da paradır ya.'' Antip bir sır söyler gibi, ''Sahnede kendini nasıl tutarsan, ne ölçüde serbest davranırsan ona göre para verirler.'' dedi. Yani herkesin karşısındaki davranışına bakarlar. Ne kadar serbest olur, ne kadar çok hareket edersen o kadar fazla para verirler. Zaten aktörler ne yaparlar yani? Yiyip içerler, bir de şehir şehir gezerler. Öyle rahat yaşarlar ki bir orada bir burada kuş gibi kent kent gezerler. Artık toplantıya karşı bütün ilgisini yitirmiş olan Şukar dışarı çıkmak istedi. ''Gidip avluda bir sigara içelim ha, ne dersin Antipuşka?'' diye teklif etti. Güçlükle kalabalığın arasından yürüyüp sınıftan çıktılar. Dışarıda çitin yanı başına, güneşten ısınmış toprağın üzerine oturup birer sigara tellendirdiler. ''Sen o aktör dediklerini hiç gördün mü Antipuşka?'' ''Çok. Grodno'da askerliğimi yaparken doya doya seyrettim onları.'' ''Ne biçim insanlar?'' ''Basbayağı insanlar. Doyasıya yemek yemişe benziyorlar mı?'' ''İyi beslenmiş damızlıklar gibi hepsi de.'' Şukar içini çekti. ''Demek kışında yazında yiyecekleri bitmiyor.'' ''Öyle ya, sırayla alıyorlar.'' ''Peki onlara katılmak için nereye gitmeli?'' ''Rostov'a. Daha yakında bulamazsın onları.'' ''Eh, Rostov pek uzak sayılmaz. Hem böyle rahat para kazanmak varken sen bana bunu neden daha önce söylemedin? Söyleseydin belki çoktan aralarında bir iş bulurdum, kim bilir?'' ''Biliyorsun ki ben hafif iş istiyorum. İster aktörlük olsun ister başka bir iş. Böyle hafif işlerde çok yetenekliyimdir. O belalı hastalığım yüzünden çiftçilik gibi ağır işte çalışamıyorum. Sen beni ekmeğimden ettin işte. Kafa yok ki sende.'' Şukar dede bu son sözü çok canı sıkılarak söylemişti. Antip kendisini savunmaya çalıştı. ''Daha önce böyle bir konu açılmadı ki söyleyeyim. Aklımı başıma getirmeliydin. Şimdiye kadar bir de bakmışsın, çoktandır aktörlerin arasında keyif çatıp duruyordum. Arada bir bizim koca karıyı görmeye gelirdim. Sana da uğrar, masanın üzerine tak diye yarım litrelik bir vodka koyardım, bana iyi öğüt verdin diye. Ben de doymuş olurdum, sen de kafayı çekerdin. Güzel bir hayat yaşardık işte. Ah Antip, Antip, seninle çok kazançlı bir iş kaçırdık. Şimdi gidip benim koca karıya danışmalı. Sonra kış gelince belki de ekmek parası kazanmak için yola koyulurum.'' Davidov gitmeme izin verir. Birazcık para kazanırsam eve de faydam olur. Birine kalırım. 10 koyun, bir de domuz aldığım gibi gel keyfim gel. İşler tıkırında gitmeye başlar. Şukar dede hayallere kendini öyle kaptırmıştı ki artık duramıyordu. Sözlerini ilgiyle dinleyen Antip'ten de cesaret alarak devam etti. Doğrusunu istersen atlardan bıktım usandım. Sonra kışın arabacılık etmek bana göre değil. Yıprandım artık. Soğukta üşüyorum. Senin anlayacağın sağlık durumum adam akıllı sarsıldı. Arabada bir saat kaldım mı bağırsaklarım birbirine yapışıyor. Böyle bağırsaklar birbirine yapışınca bir de bakarsın soğuktan birbirine düğümlenmişler ya da rahmetli Harrington gibi kıçımdaki sinirler donup iltihaplanmış. Yok, bütün bunlar bana göre değil. Benim bu dünyada daha yapacak çok işim var. Patlasam da çatlasam da komünizm çağı gelinceye kadar yaşayacağım. Antip çocuk gibi her şeye kanan ihtiyarla için için eğlenmekten bıktı. Şakaya son vermek amacıyla. Sana bir şey söyleyeyim mi dedi. Aktör olmak için yazılmadan önce iyice bir düşünsen daha iyi olur dedi. Şukar dede kendine güvendiğini belli eden bir tavırla. Düşünecek bir şey yok diye karşılık verdi. Madem bedavadan para veriyorlar, kışın soluğu orada alırım. İnsanları neşelendirmek, onlara çeşit çeşit şeyler anlatmak iş mi yani? Ama öyle zaman olur ki parayı bile istemezsin. Şukar merakla sordu. O nedenli şöyle? Oyuncuları döverler de. Döverler mi? Kim döver? Biletlere para vermiş olan seyirciler. Peki neden dövüyorlar? Ne bileyim. Oyuncunun biri söylediği bir sözle halkın keyfini bozar, hoşuna gitmez. Ya da bakarsın suratı seyircilerin sinirine dokunur. İşte o zaman hemen kalkar döverler. Yani bu dövme işi nasıl olur? Gerçekten adam akıllı döverler mi? Yoksa laf olsun diye şakacıktan şöyle bir korkuturlar mı? Şakacıktan olur mu be? Bazen oyundan sonra öyle bir döverler ki sonradan zavallı oyuncuyu hastaneye ya da mezarlığa götürmek gerekir. Gözümün önünde birisinin kulağını ısırdılar. Arka ayağını da ters çevirdiler. Zavallı adamcağız o durumda evine gitmek zorunda kaldı. Dur azıcık. Ne demek arka ayağını ters çevirdiler? Senin oyuncu dört ayaklı mıydı yani? Tiyatrolarda çeşit çeşit adam olur. Eğlence için her çeşit adam bulundururlar. Ama demin yanlış söyledim. Arka ayağı derken sol ayağı demek istiyordum. Adamın sol ayağını ters çevirdiler. Zavallıcığın tersi döndü. Arka arkaya yürümeye başladı. Sağa mı gidiyor, sola mı belli değildi. Hem de öyle bir bağırıyordu ki fukara. Bütün şehir çınlıyordu. Tren düdüğü gibiydi. Sesini duydukça tüylerim diken diken oluyordu. Şukar uzun uzun içini okumak istercesine Antip'in herhalde hoş olmayan anıların etkisi altında kararmış ciddi yüzüne baktı. Sonra sözlerine inandı. Öfkeyle. Peki polis neredeydi? O kör olasıca polis yok muydu? Böyle bir olaya nasıl izin verdi? Diye sordu. O dövme işine polisin kendisi de katılmıştı. Gözümle gördüm. Polisin biri sol eliyle düdüğünü tutuyor, habire öttürüyor, sağ eliyle de oyuncunun boynuna vuruyordu. Böyle şeyler ancak çar zamanında olurdu Antipuşka. Sovyet idaresi geldikten sonra polisin adam dövmesine izin vermezler. Polis herkese dokunmaz tabii ama oyuncuları döver. Hem de nasıl? Buna da izin verilir. Eskiden beri böyle bir kural vardır. Buna karşı gelemezsin ki. Şukar dede şüpheyle gözlerini kıstı. Palavra sıkıyorsun be senin kerata graç. İçimden nedense sana inanmak gelmiyor. Bir kere şimdi de aktörleri eşek sudan gelinceye kadar dövdüklerini nasıl söylersin? Bunu nereden bilirsin? 30 yıldır şehre gitmedin. Burnunu köyden dışarı çıkaramazsın. Bütün bunları nereden bilebilirsin? Antip. Novoçerkask'ta öz be öz bir yeğenim var. Bana oradaki şehir hayatını mektuplarında her zaman anlatır, dedi. Şukar dede gene kararsızlık içinde derin derin içini çekti. Somurttu. Yeğenin yazıyorsa o başka, dedi. Demek işin içinde iş varmış Antipuşka. Demek aktör olmak tehlikeli iş kardeşim. Gerçekten durup dururken halk adamı öldüresiye döverse ben ne yapayım böyle işi? Allah kahretsin böyle keyifli mesleği. Ben de sana her şeyi hesaba katasın diye vaktinde haber vereyim dedim. Hem sen önce koca karıya danış ondan sonra gidip başvurursun. Şukar dede koca karıyı ilgilendirmez ki bu dedi. Bir şey olursa böğrüne yumruk yiyecek olan o değil ki ne diye ona danışacakmışım. Antip ayağa kalktı yere attığı izmariti ezerek. Öyleyse kendin karar ver, dedi. Acelem yok canım, daha kışa çok vakit var. Hem doğrusunu söyleyeyim, tayları bırakmaya acıyorum. Sonra benim koca karının da yapayalnız canı sıkılır. Hayır Antipuşka, varsın oyuncular benim yardımım olmadan da işlerini yapsınlar. Bu çeşit kolay kazanç yolları yerin dibine batsın. Hem sonra iyice düşünürsen kolay para kazanmak değil ki bu. Eğer polis de seni savunacağına her gün yumruklarını sırtında denerse, her gün el alem eline geçenler de sana dayak atarsa, böyle de iş olur mu yani? Yok, teşekkür ederim. Ben böyle iş istemem. Senin olsun öyle keyifli işler. Zaten ben küçükten beri kimlerden eziyet görmedim ki? Kazlar da, boğalar da, köpekler de hepsi bana musallat olurlar. Onların yüzünden başıma neler neler gelmedi. İş o dereceye vardı ki evimin kapısına çocuk bıraktılar. Yani bu sence hoş bir şey mi? Ya şu ihtiyar yaşımda oyuncu olayım da beni öldürsünler. Vücudumun bir parçasını da tersine çevirsinler öyle mi? Yok teşekkür ederim. Öyle şey istemem ben. İşte o kadar. Gel Antipuşka, biz seninle toplantıya gidelim. Orası tehlikeli değil, üstelik neşeli de. Oyunculara gelince varsın başlarının çaresine baksınlar. Herhalde hepsi genç, hepsi kuvvetli kerataların. Baksana durup dururken dövüyorlar diyorsun. Onlar da bu yüzden zayıflayacaklarını habire şişmanlıyorlar. Ben ise zavallı bir ihtiyarcım. Belki orada adama bol para veriyorlar ama biri şöyle bana iki kötek attı mı öbür dünyayı boylarım. O zaman o tatlı ekmeği ne yapayım yani? O zavallı oyuncuları döven herifler yok mu? Yuttuğum lokmayı bile boğazımdan çıkarırlar. Hayır, kesin karar vermedim, oyuncu olmayacağım. Bir daha da beni böyle işlere sürükleme. Kara şeytan seni, bir daha da öyle sinirlerimi ayağa kaldırayım deme. Son sözüm bu. Bak sen demin bir serseri oyuncunun kulağını nasıl ısırmış, sonra ayağını nasıl ters çevirmiş, daha başkaları da onu nasıl dövmüşler diye anlattın ya, daha seni dinlerken kulaklarım ağrımaya, ayaklarım sızlamaya başladı. Bütün kemiklerim sanki birileri beni dövmüş, oradan oraya sürüklemiş gibi ağrıyor. Kulağım da sanki biri ısırmış gibi sızlıyor. Ben öyle kanlı serüvenlerden hoşlanmam, sinirime dokunuyor. Tıpkı başından yara almış biri gibi başım dönüyor. Onun için sen Allah aşkına toplantıya yalnız git. Ben de azıcık burada dinleneyim, sakinleşeyim. Hele sinirlerim yatışsın biraz, ondan sonra gidip Dubsov'un partiye girmesine karşı gelmeye çalışırım. Ama şimdi oraya gidemem Antipuşka. Alemin karşısında söz söyleyemem. Sırtım ürperiyor, dizlerim titriyor. Ne biçim şey bu titreme? Allah kahretsin, anlayamıyorum. Ayakta bile doğru dürüst duramıyorum. Şu kar bir sigara sarmaya başladı. Gerçekten de parmakları titriyor. Bükülmüş gazete kağıdının içinden iri iri kıyılmış tütün parçacıkları yere dökülüyordu. Antip sözde ihtiyara acıyormuş gibi baktı. Senin o kadar ince ruhlu olduğunu bilmiyordum, dedi. Bilseydim oyuncuların karşılaştığı acı olayları sana anlatmazdım. Hayır dedeciğim, sen hiç oyuncu olamazsın. İyisi mi otur oturduğun yerde? Peçin üstünden ayrılma. Kolay kazanç peşinde de koşma. Hem senin koca karıyı uzun süre için yalnız bırakman doğru olmaz. İhtiyarlığına acımalısın. Onun hatırı için oyuncu olmaktan vazgeçtiğimi kendisine söyleyince kim bilir ne kadar çok sevinecek, ne kadar çok teşekkür edecek bana. Şukar dede karısına bu güzel haberi verdiğinde kadının duyacağı sevinci, bunun üzerine kendi içinde uyanacak olan hoşnutluğu şimdiden duyuyormuş gibi tatlı tatlı gülümseyerek başını salladı. Ama başının üzerine bir bulut çökmüştü bile. Sadık dostu Makar Nagulnov'un yarım saat kadar önce delikanlılardan birini Şukar'ın karısına gönderdiğini, kadının derhal okula gelmesini, herhangi bir bahaneyle ne yapıp edip ihtiyarı toplantıdan alarak evine götürmesini emrettiğini bilmiyordu. Antip Graç artık saklamayı gerekli görmediği bir gülümseyişle memnun memnun iç geçirdi. Senin koca karı iyi insandır, tam lafının üzerine geldi. An iti kap çomağı, dedi. Şukar dede başını kaldırdı. Yüzündeki o tatlı gülümseyişi gizli bir el ıslak bir süngerle silivermiş gibi oldu. Karısı kendisine verilen ödevi tam olarak yapmak isteyen sert bir insan tavrıyla kaşlarını uçatmış, kesin adımlarla üstüne yürüyordu. Şukar dede şaşkınlıkla "Geberesice!" diye fısıldadı. Nereden de çıktı Allah'ın belası? Biraz önce hasta yatıyor, başını bile kaldıramıyordu. Şimdi al bakalım kendi kendine kalkmış geliyor. Hangi uğursuz rüzgar attı onu buraya bilmem ki. İhtiyar kadın karşılık kabul etmez, kararlı bir tavırla sevgili eşine, "Haydi bakalım eve koca herif," dedi. Şu kar dede toprağın üzerinde oturduğu yerden ona sanki büyülenmiş gibi yılanın göz diktiği bir tavşan şaşkınlığıyla aşağıdan yukarı bakıyordu. Sonunda yavaşça, "Toplantı daha bitmedi ki karıcığım. Benim de çıkıp biraz konuşmam gerekiyor. Bizim köy idaresindeki arkadaşlar rica ettiler. İlle konuşmamı istiyorlar." dedi. Hemen sonra da hıçkırdı. "Onlar sensiz de idare ederler işi. Haydi yürü, evde yapılacak dünya kadar iş var." İhtiyar kadın kocasından hemen hemen bir baş daha uzun boylu, aynı zamanda ondan iki misli şişmandı. Üstünlüğünü belli eden bir tavırla kocasını elinden tuttuğu gibi rahatça ayağa kaldırıverdi. Şukar dede birden kendine gelerek öfkeyle ayağını yere vurdu. "Gitmeyeceğim işte, gitmeyeceğim. Söz söylemek hakkını elimden alamazsın. Ne sanıyorsun, eski idare mi var şimdi? Geçti o günler." İhtiyar kadın başka bir tek söz söylemeden arkasını döndü. Geniş adımlarla eve doğru yürümeye başladı. Arkasından sürüklediği Şukar dede arada bir ayak diretiyor, sonra gene küçük adımlarla peşinden gidiyordu. Her haliyle kendisini körü körüne kaderini teslim etmiş bir adam olarak görünüyordu. Arkasından bakan Antip Graç sessiz sessiz gülüyordu. Ama kapının önündeki merdivenden çıkarken, "Allah korusun, ihtiyar ölürse bizim köyün ne tadı ne tuzu kalacak," diye düşündü. 23. Bölüm. Şukar dede okuldan çıkar çıkmaz toplantı bambaşka bir hava içinde devam etti. Kolhozcuların konuşmaları artık arada bir gülüşmelerle kesiliyor, herkes ciddi ciddi Dubsov'un partiye girmesi konusunu tartışıyordu. Hele hiç kimsenin beklemediği bir sırada demirci İpolit Şali söz alınca, ilk olarak sanki biraz sonra fırtına patlak verecekmiş gibi derin bir sessizlik oldu. Artık partiye girmek için dilekçelerini vermiş olanların durumları her yönden incelenmişti. Her üçü de oy birliğiyle 6 aylık bir deneme devresi için aday olarak alınmışlardı. İşte o zaman ihtiyar Şali söz istemişti. Demirci pencerenin hemen yakınında bulunan sırasından kalktı. Geniş sırtını pencerenin pervazına dayayarak, "Yakov Lukiç'e bir soru sormak istiyorum. İzin var mı?" diye sordu. Makar Nagulnov neşeyle ama gene de hafif bir merakla, "Bir değil iki soru da sorabilirsin istersen," dedi. Yakov Lukiç isteksiz bir tavırla Şali'ye döndü. Yüzünde hoş olmayan bir şey beklediğini belli eden bir gerginlik vardı. Şali hafif patlak siyah gözlerini Yakov Lukiç'ten ayırmadan boğuk kalın bir sesle, "İşte bak insanlar partiye giriyor, onun sinesinde yaşamak istiyorlar," diye söze başladı.